Ayrım 15, sayfa 262. Sabahları bu saatlerde evimde hep uykularda olurdum. Burada her şeyi değiştirdiler. Yarım saat önce dayanamadım, soyunup hele aralığında soğuk suyla bir güzel yıkandım. Oh be, dipdiriyim. Sırtımda bir açıklık, bir boşluk oldu. Temiz çamaşırlar giyindim, ayakkabılarımı silip parlattım. Bir serin temizlik içinde 3 adımlık voltalarıma başladım. Sonra kantinden aldırdığım uzun sigaralarımdan birini yaktım. Üst yatağın üzerine açtığım defterime, ayakta, yine günlük notlarımı yazıyorum şimdi. Dün yazdığım 31 sahnesini okudum önce, düzeltilecek yerlerini düzelttim. Şimdi bu yazdıklarımı bir görevli görüp okuyacak olursa ne derim ona? Az önce 200 Teğmen Başkanlığı'nda astsubaylar, çavuşlar ansızın daldılar koğuşa. Herkesi hücresinin önüne çıkardılar. Girip her hücreyi didik didik aradılar. Benim de hücremdeki valizim, alttaki üstteki yataklar, yastıklar alt üst edildi. Üstteki yatağın üzerinde açık kalmış defterimi de aldılar. Bu defter çok önemli benim için. Yalnızlığımı bu küçük seslerle paylaşıyorum. Her gün onunlayım. O benim tek yakınım, tek dostum. Her şeyimi, nice görüntüyü, nice düşünceleri atlayarak, onları içimde gizleyerek, yeni bir suç kanıtı yaratmamaya çalışarak, birilerinin bu yazdıklarımı okuyabileceğini düşünerek, alabildiğine küçük harflerle, okunamasın diye de yazımı çirkinleştirerek her şeyimi, ama her şeyimi bu defterime fısıldadım. Üsteğmen biraz ötede defterimi bir 10 dakika kadar sayfa sayfa inceledi. Arama bitince darmadağın edilen odacığımı düzenlemem için hücreme girmeme izin verildi. Girdim. Önce üstteki yatağı kabaca düzelttim. Boşaltılmış valizimi atıldığı köşeden alıp düzelttiğim yatağın üzerinde açtım. Ödeverimi yerleştirmeye başladım. Aklım defterimdeydi. Aklım Üsteğmen'deydi. Birden sevgili defterimin dışarıdan fırlatıldığını, uçarak gelip bir kuş gibi valizimin yanına konduğunu sevinçle gördüm. Korkmuştu defterim. Ölmüş bir kuş gibi atıldığı yerde kanatları açık kalmıştı. İşte yine sevgili defterimleyim. İçimdeki bütün sesler yine benimle. Yakınına sokulmadıkça duyulamayan kuş sesleri bu yazdıklarım. İki kişi daha götürüldü. Nereye götürülüyor bu çocuklar? Neler yapılıyor onlara? Bu hafta hareketli geçiyor. Götürülenler, getirilenler. Tek düze gidişe bir canlılık katıyor bunlar. Sağdaki soldaki hücrelerde kalan çocukların hepsi Karslı. Her gelen nöbetçi her zaman olduğu gibi her yeni gelene nereli olduğunu soruyor önce. Duyuyoruz, öğreniyoruz herkesin nereli olduğunu. 5-6 Karslı var koğuşta. Çay istekleri çok oluyor. Tabii gelen çay herkese dağıtılıyor. Çayları ya posta er döküyor bardaklara ya da tutuklanmış biri. Hücrelerimizin önüne sokulamasa bile çay dağıtırken önümüze gelmelerine izin veriliyor. Bilirim Kars'ı. Oltu'da, Ardahan'da askerliğimi yaparken, karda kışta birkaç kamyonu Kars'a iner, tanklar için benzin alırdık. Ne garip bir yerdi Kars. Rus yapısı bir örnek taş evler, düzgün sokaklar. Ne çok çay içilirdi Kars'ta. Yedek subay olarak Erzurum'un ilçesi Oltu'ya sürülmüştüm. Erzurum'da trenden inmiş, Oltu'ya gidecek otobüs durağındaki kahveye girmiş, otobüsün gelmesini beklemiştim. Önüme hemen ince belli, küçücük bir bardakta çay getirip koymuştu biri. Yanında küçük bir tabağın içinde kırık şeker parçaları vardı. Çayımı karıştıracak kaşık yoktu. Garsonu çağırıp bir kaşık isteyince anlamıştım çay içme töresini. Kolay erimeyen, kırık şeker parçalarından birini ağzıma atacak, şekersiz çayı öyle yudumlayacaktım. Kırtlama dedikleri buymuş. O günden sonra Oltu'da da, Ardahan'da da hep kırtlama çay içmiştik. O kahvede, o dışarılıklı Erzurum'un yabancısı Astemem, çayını bitiriyor, önünde hemen getirilen ikinci bir bardak çayı buluyordu. Sonunda o işi de töresini öğrenmiştim. Çay bardağını boşalan bardağın üstüne kapatmadıkça çay servisi kesilmiyordu. Sonra bir ara köşedeki musluğa gidip ellerimi sabunlamıştım. Akan suyun altında ellerimi duruluyor ama ellerimdeki sabunun kayganlığını bir türlü gideremiyordum. Bu duygunun da suyun özelliğinden, ağırlığından geldiğini sonradan anlamıştım. Kalın bir suydu. İçtiğim çayların güzelliğini de bu kalın su sağlıyor olmalıydı. Otobüsümüz Tortum'da durmuştu. Tortum, Çavlanı'nın güzelliğini görecek gözüm yoktu çünkü Oltu'ya sürgün gidiyordum. Sevgilimden de uzakta kalmanın ezikliği içinde gidiyordum. Ne çok sevmiştim o kızı, o deliceleri olan kızı. Yıllar sonra yazdığım Sular Ne Güzelse adlı öykümde o sevgiliyi çizmiştim. Daha sonra yazdığım Sevgili Acı adlı öykümde de. Yedek subaylığımı yaparken bir ara izin alıp önce Kırşehir'deki anama babama bile uğramadan doğruca İstanbul'a gitmiştim. Trenden iner inmez ilk işim üniversiteye uğramak olmuştu. Sınıfta da hukuk fakültesi kantininde de kimseyi bulamamış, sevgilimi de görememiş, panik içinde fakülteden çıkmış, arkadaşlarının izini bulmaya çalışmıştım. Laleli'de bir otele Valizimi bırakmış, akşam üstüne doğru onları Cağaloğlu'nda bildik bir kahvede yakalamıştım. Onat Kutlar, Adnan Özyalçınar, Kemal Özer oradaydılar. Daha sonra Yılmaz da gelmişti, Yılmaz Güney. O zamanlar adı Yılmaz Bütündü. Çaylar içmiştik. Onlara Oltu'dan, Ardahan'dan izlenimler anlatmıştım. Aklım sevgilimdeydi. Bir ara Onat'la Yılmaz'a sordum. Önce çekindiler, sonra açıkladılar. Sevgilim o gün bir gazeteciyle evlenmiş. Bütün arkadaşlarımı da o gece Beyoğlu'ndaki bir meyhaneye çağırmışlar. Karar verdik, hiçbirimiz bu davete gitmeyeceğiz, demişti Onat. Yıkılmıştım. Meyhanenin adını öğrenmek istedim, söylemediler. Zorladım. Sonunda Yılmaz cebinden çıkardığı davetiyeyi masanın üzerine koymak zorunda kaldı. Baktım. Evliliği kutlamak için tünelde, şimdi adını unuttuğum meyhaneye arkadaşlarını davet edilmişlerdi. Akşam olmuş, kahvenin de sokağın da lambaları yanmıştı. Davet saati yaklaşıyordu. Çayların hesabını ödedi çocuklar, çıktık. Kesinlikle oraya gideceğimi söyleyince Onat da Yılmaz da bana engel olmaya çalıştılar önce ama direnince beni yalnız bırakmamaya karar verdiler. Gittik. Yüreğim ağzımdaydı. Yitirdiğim sevgilimi görecektim. Meyhane Asmalı Mescit Sokağı'nın karşısındaki çıkmaz sokağın hemen başındaydı. Kapatılmıştı meyhane. Belediye kapatmış nedense. Kapısında bir yazı. Asmalı Mescit'teki Nil Lokantası'nda buluşuyoruz. Bilirdim Nil Lokantası'nı. Çok gitmişliğimiz vardı oraya. Gittik. Panik içindeydim. Korkarak çevremde onu bulmaya çalıştım. Alt katta yoktu. Üst kata çıktık. Orada da yoktu. Aşağıda giriş kapısını gören bir masaya oturduk. Durmadan içiyordum. Hiçbir şey yemiyordum. Konuşmuyordum da. Onat da, Yılmaz da tedirgindiler. Beni oyalamak için durmadan bir şeyleri anlatıyorlardı. Dinlemiyordum. Gözüm aşağıdaki kapıdaydı. Kafayı iyice bulmuştum. Görüntüler bulanıklaşmıştı. Birden gördüğüm görüntüler silindi. Net, güzel bir görüntü geldi, oturdu gözlerime. Oydu. Kapıdan önce o girmişti, ardından da birileri. Her zamankinden daha güzeldi. Üst kata çıktılar. Biraz ötemizdeki iki kişilik küçük bir masaya eşiyle birlikte oturduğunu gördüm. Şişman biriydi. Kıskanılmayacak kadar hantal biriydi. Kırmızı şarapla yarıya kadar doldurulan bardaklarını kaldırıp tokuşturdular. İçim yanıyordu. Ben de rakı bardağımı kaldırıp diktim başıma. Çevrelerine bakmıyorlar. Eğilmişler, durmadan birbirlerine bir şeyler anlatıyorlardı. Bir ara adam masadan kalktı, sanırım helaya gitmişti. Sevgilim masada yalnız kalmıştı. Çevresini gözden geçirirken birden göz göze geldik. Kalkıp bana gelmeye yeltendi. İçimde bir bomba patlamıştı sanki. Paramparça oldu yüreğim. Fırladım yerimden. Sağa sola çarparak hızla merdiveni indim. Onat'la Yılmaz koşup beni tutmaya çalıştılar. Kapıdan çıktım, koşmaya başladım. İkisi de koşuyordu ardımdan. Şişhane yokuşundan aşağıya olanca hızımla koşuyordum. Arkamdan bağırıyorlar, beni durdurmaya çalışıyorlardı. Unkapanı Köprüsü'nün başında yetiştiler, yakaladılar beni. Soluk soluğaydık. Ay, tepede test tekerlekti. Durgun, güzel bir gece olduğunu hatırlıyorum. Beni yatıştırdılar. Ağlıyordum. Nerede kaldığımı sordular. Lale'de bir otele inmiştim. Adını hatırlamıyordum. Beni otelime götürmek istediler, istemedim. Artık yatışmış gibiydim. Sigaralar yaktık, Unkapanı Köprüsü'nün parmaklıkları boyunca yürümeye başladık. Köprünün öbür başından Sirkeci'ye yürüyerek gideceğimi söyledim. İkisine de teşekkür ettim, dönmelerini istedim. Onlar hesabı ödemek üzere lokantaya yollandılar. Köprünün parmaklıklarına dayanıp Haliç'in ötelerinden bana kadar uzanıp gelen tepedeki ayın denizde bıraktığı oynak yarı su çubuğuna dalarak uçup giden sevgilimin değişik hayalleriyle oyaladım kendimi. Birden onsuz geçecek günlerin, haftaların, ayların yaşanamayacağını düşünmüş olmalıyım. Demir parmaklıklara tırmandığımı hatırlıyorum. Kararımı vermiştim. Altımdaki ışıklı deniz beni bekliyordu. Arabalar gecenin o yarısında köprünün demir eklerine çarpıp çarpıp geçiyordu arkamdan. Ay tepsi gibiydi. Tepede bulutlarla yarışıyordu. Birden çişim geldi. Düğmelerimi çözüp parmaklıkların üstünden aşağıya, denize uzun uzun işediğimi biliyorum. Çişin bitmesinin getirdiği o beden sarsıntısını orada da yaşadım. Çişin aşağıda denize düştüğü yerde, ayın denizdeki çubuğunu parçalayışı, sayısız yıldızlara dönüştürüşü değişik görüntüler getiriyordu yüreğime. Çok güzel bir görüntüydü. Bu görüntü süresince sorguladım kendimi. Var mısın? Sil baştan yeni bir hayata ne dersin? Sessiz sessiz sormuştum bunu. Yanıt biraz geç gelmişti. Varım. Filmin bundan sonrası kayıp. Ya film yanmış ya da filmi gösteren makinist kesmiş atmış o bölümü. Gözlerimi açtığımda Sirkeci'de hiç tanımadığım bir otel odasındaydım. Toparlandım, hesabı ödeyip çıktım. Laleli'deki otelimi bulmak hiç zor olmadı. Akşam olmak üzereydi. İlk vapura atlayıp Haydarpaşa'ya geçtim. İlk kalkan trenle de Ankara. Sonra bir otobüsle Kırşehir, annem, babam. Yitirdiğim sevgilimin ardından ağıtlar yakmadığımı hatırlıyorum. Dilerim bu bölüm yönetimin eline geçmez. Yeni gelen birinin önünde bir nöbetçi. Yine aynı soru. Nerelisin? Bu sorunun altında düpedüz bölgecilik yatıyor bence. Korkunç bölgeci, kediler kadar meraklı bir halkız. Dün gece Karslı çocuklardan biri sorular soran nöbetçiye "Aleviyim" dedi. Nöbetçi bir saate yakın didişti o çocukla. İlle de kelime-i şehadet getirmesini istiyordu. Yani Hazreti Ali'nin değil, Hazreti Muhammed'in Allah'ın yeryüzündeki tek elçisi olduğunu çocuğa zorla kabul ettirmeye çalışıyordu. Soruyordu nöbetçi. Siz neden hep başka kitapları okursunuz? Niye din kitapları okumazsınız? Din kitapları da okuruz, başka kitaplar da okuruz demişti çocuk. Peki siz neden yalnızca din kitapları okursunuz da başka kitaplar okumazsınız? Altından kalkamayacağı bu soru karşısında nöbetini ihmal etmiş gibi şöyle bir uzaklaşıyor, sonra yine sokuluyordu çocuğun hücresine. Biliyorum ki çocuğa söyletmeye çalıştığı kelime-i şehadetin ne anlam taşıdığını kendisi de bilmiyordu. Bir ara sağdaki soldaki hücrelerde kalan öbür Karslılar da söze karıştılar. Sonunda dalga geçmeye başladılar nöbetçiyle. Yattığım yerden onları dinliyordum. Dayanamadım, kalktım. Arkadaşlar, bu konuları pek deşmeseniz iyi olur dedim. Yeri değil burası. Sustular. Geçenlerde de bir onbaşı, ki akıllıca biri gibi görünüyordu, Malatyalı kaportacı Dursun'dan söz açılınca, "Çok boktan heriftir Dursun, aman hemşerim, konuşmayın onunla" demişti. Sonra da eklemişti. Bir kere olsun kelime-i şehadet getirtemedik ona. Bizim kaportacı Dursun'un da Alevi olduğunu o zaman anlamıştım. Bana kalırsa Orta Anadolu Aleviliği, Hacı Bektaşi Veli ile buluşunca bir din olmaktan çıkıp bir yaşam felsefesi durumuna dönüşmüş. İskenderun'da, Hatay'da da Aleviler görmüştüm. Arap kökenliydiler. Orucuna, namazına, hacına düşkün insanlardı. Sünnilerden yine de farklıydılar ama belli ki Hacı Bektaş'ta buluşamamışlardı. Karslı çocuklar okumuş aydın kişiler belli. Ama onlar da inanç haline gelmiş bir görüşün ilkelliğini göremiyorlar. Oturup tartışıyorlar. İnancın artık tartışma kabul etmez bir taşlaşmışlık olduğunu farkında değiller. İlkel kafaların bir inanca ihtiyacı vardır. İnanç da sonuçta ilkelliği geliştirir. Tıpkı bizim bir takım solcu arkadaşlarda olduğu gibi. Erler ikişerli nöbet tutuyorlar günlerdir. Bizlere konuşma yasağı var. Onlar aralarında konuşuyorlar. Anlattıklarının çoğu sessiz koğuşta, uzaktan da olsa duyulabiliyor. Konuşmalarının iki ana konusu var. Biri cinsellik, biri de kız kaçırma. Anlattıklarına bakılırsa hemen hepsi de kız kaçırmış. Çoğunun da hapislik anıları var. Bir de şu görülüyor. Birbirlerine hiç ama hiç güvenmiyorlar. Hiç dost, arkadaş değiller. Her biri yalnızca kendini düşünüyor. Hepsinin kafasında şu askerlik görevini kazasız belasız atlatmak var. Belki haklılar. Oltu'da, Ardahan'da geçen askerlik günlerimde neden bölüğümüzdeki erlerin özel dünyalarına daha çok dokunmadığıma, neden onları daha yakından tanımaya çalışmadığıma şimdi üzülüyorum. Ama sürgün gitmiştim oraya. Üstelik sevgilimi arkamda bırakıp da gitmiştim. Daha sonra onu da yitirmiştim. Öylesine yalnızdım ki orada, öylesine içine kapanıktım ki ilgilenemedim onlarla. Pişmanım şimdi. Saat 11. Nöbetçiler değişti. Her nöbet değişimde kalkıp merakla izliyorum onları. Nöbet değişim töreni tam önümde yapılıyor. Hoşuma gidiyor. Ama bugün komutları veren çavuş, erleri alıp götürürken dönüp dik dik baktı bana. Bir şey bozuldu herhalde. Bir daha bu kadar yakından, bu kadar merakla izlememeliyim onları. Yarım saattir kazağımın üzerinde biriken küçük yün topakçıklarını tutup tutup koparıyorum. Bit ayıklar gibi. Kantinden öte biri almamıza izin çıktı. Bisküvi ile süt ısmarladım. Param ancak buna yetecek kadardı. Kapımın parmaklıklarını temizledim. Dün bu yeni hücreme geldiğimde kirli yastık yüzünü tersine çevirirken, içinden eski bir yastık yüzü daha çıkmıştı. Onu parçalayıp sabunladım, onunla sildim parmaklıkları. Götürülenlerin üçü ikindiye doğru getirildiler. Asık yüzleriyle önümden geçirilip hücrelerine kapatıldılar. Yarın resim yapacağım. Zamanı hızlandıracak uğraşlar edinmeliyim kendime. Yazmak yetmiyor, her zaman da yazılmıyor. Akşam üzeri yatağımın önündeki 3 adımlık boşlukta volta atıyordum. Önümden geçen nöbetçinin kırmızı çizgili beyaz mihverinin üzerinde bir şey takıldı gözüme. Bir dahaki geçişinde dikkatle bakınca bunun yeşil bir çayır çekirgesi olduğunu gördüm. Dayanamadım. "Kardeşim, mihverin üzerinde bir çekirge var," dedim. Başını işaret ederek, "Yeşil bir çekirge," dedim, "mihverinin üzerinde." Dönüp dik dik baktı yüzüme. Yürüdü gitti. Uzun koridorun sonundan dönüp geldi, önümden geçti. Çekirge hala tepesindeydi. Bu kez yandaki hücreden bir ses yükseldi. Hemşerim, mihverine arı mı konmuş ne? Döndü nöbetçi. Sesin geldiği yere baktı, yine aldırmadı yürüdü. Ondan sonra hep tepesindeki çekirgesiyle geçti önümüzden. Saat 19'da nöbetini devrederken çekirgesi hala tepesindeydi. Mahkemeye götürülenlerden biri salı verilme haberiyle sevinç içinde döndü. Emir gelene kadar bekledi. Yemeğini bile yemedi. Niye yesin ki? Sonra da valiziyle birlikte sevinç içinde uçtu gitti. Saat 20.15'ti. Şimdi evine varmış mıdır acaba? 4 yıl önce bugün kızım doğalı 1,5 saat olmuştu. Demek 5. yaşından saatler almaya başladı. Şimdi masanın başındadır. Sandalyede dizlerinin üzerindedir. Önlüklüdür. Ilıtılmış çayına doldurduğu şekerleri karıştırıyordur. Eşşoğlu ola eşek. Bugün çağırmayı çok istiyorum. Çağırmalar başlamadı daha. Çağırsalar, gerekiyorsa işkence de yapsalar ama akşam bıraksalar. Çağrılanlar çağrıldı. Karşıların üçü de sorguya götürüldü. Ben yine yerimdeyim. Muhabire okulundaki oda arkadaşım Teğmen Alaaddin Sevimli söylemişti. Emil Galip Sandal'dı. İlhan Kalaylıoğlu, Abdi Yazgan 16 Mayıs günü getirilmişler oraya. Bu tarihi çok iyi hatırlıyorum. Yani gerçekten yasal gözaltı süresi olan 30 gün ise, sorgumu yapan savcı da böyle söylemişti. Emirler bugün 29. günlerini doldurmuş oluyorlar. Yarın 30 günlük süre dolmuş olacak. Yarın ya da öbür gün savcı önüne çıkarılabilirler. Beni de aynı gün çıkarırlar mı acaba? Bir an önce şu hücre döneminin bitmesini bekliyorum. Tutuklanmak büyük bir özgürlük bunun yanında. Biraz daha sabır. Biliyorum. Duygulanmak en kötü düşman burada. Biliyorum. Ülkü gelmiş yine. Görüştürmediler tabii. Yine biraz öteberi getirmiş. Getirdiklerini Goya mağazasının torbasına koymuş. Demek Senem'e ayakkabı aldı. Demek kızımın yaş gününü kutlayacaklar bu gece. Ben de 2 satır yazıyla kutladım sevgili kızımın yaş gününü. Başka bir şey de yazamadım. Bir görevli başımda durmuş, haydi haydi deyip duruyordu. Kantine süt gelmiş. Önce parasını ödedim, sonra sütüm başka hücredeki birine sattım. Çünkü o para kalan son paramdı. Satmasam bugün içtiğimiz çayların parasını ödeyemeyecektim. Yarın nasıl olsa 50 liramızı alacağız yönetimden. Artık uzun maltepeye de paydos. Bütün çılgınlıklara paydos. Bütün param sigaraya gidiyor. Yarın yine Bafra'ya döneceğim. Hücrelerde çıt yokken dipteki hücrelerden birinden bir türkü sesi yükseldi. Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. Nöbetçiler gidip susturdular. Yine de kibardılar. Konuşuyor sanırlar. Sus hemşerim. Sustu çocuk. Yusuf Arslan'ın türküsüymüş. Onun son türküsü. Gece yarısı 2 nöbetçinin konuşmasını dinledim. Akıl almaz bir söyleşiydi. Biri biraz daha kasabalı biriydi. Koridorun ortasındaki taburuya oturmuş gazete okuyordu. Öbür nöbetçi daha bir köylüydü. Geldi dikildi gazete okuyanın başına. Ne okuyorsun lan? Falı mı dedi öteki. Fal mı? Ne falı? Her gün okurum. Neyi okursun? Falı. Neresini okursun? Balık burcunu. Nerede hani? İşte. Hele oku bir bakalım. Baştan başlayıp okudu öteki. Okudu ama şaşırmıştı. Bugün niye böyle çıktı bu fal? Anlamadım. Beğenmedin mi? Başka yeri oku. Olur mu lan? Benimki balık burcu. Nasıl balık? Nasıl balıkmış? Balık işte. Ben hep balık burcunu okurum. Niye lan? Okurum işte. Bir süre konuşmadılar. Kasabalı gibi olan sordu. Ne zaman doğdun sen? Ne bileyim ne zaman doğdum. Ne zaman doğduğunu bilmiyor musun? Yaz ortasında doğdum. Hangi ay? Lan yaz ayı işte. Bu vakitler mi? He, hangi ay şimdi? Haziran. Doğduğumda ekin kaldırıyorlarmış. Eylül mü? Eylül'e ekin kalır mı lan? Haziran. Bilemedin Temmuz'da kalkar ekin. E işte o ara doğmuşum demek. Yani Haziran'la Temmuz arasında doğdun sen. He, seninki yengeç burcusu öyleyse. Hadi lan, olur mu lan? Yengeç olmaz. Yengeç burcu tabii. Nereden bildin? Yazıyor oğlum, baksana. Ayakta duran nöbetçi eğilip baktı öbür nöbetçinin gösterdiği yere. Hele oku bakalım. Okudu öteki ama köylü bir şey anlamamıştı. Yani ne diyor lan? Bir daha okudu kasabalı. Çok iyi başlamıştınız. Çevrenizdekilere umut vermiştiniz. Sonra gevşediniz. Çevrenizdekilerin size olan güvenini yitirmemek, bu şansınızı kaçırmamak istiyorsanız işinize 4 elle sarılın. Susmuştu köylü. Ne biçim şeyler söylüyor lan? Falım böyle diyor. Kesip versene lan şu falımı bana. Öbürü gazetenin o köşesini koparıp verdi köylüye. Oturan nöbetçi elindeki gazeteyi kıvırıp koydu taburenin üzerine. Kalktı, sordu. Ne iş tutardın sen? Her bir işi tutardım. İyi iş tutmuşsun demek. Tuttum tutmasına da yaramaz bir işti. Ama falın öyle söylemiyor. Ne söylüyor? Çok iyi başlamıştınız, diyor. Koridorun dibine doğru yürüdüler. Orada durup uzun süre konuştular. Bundan ötesi duyulmuyordu. Bizim ev kalabalıktır şimdi. Bütün bebeler oturmuştur yuvarlak masanın çevresine. Senem'in çenesi hiç durmuyordur. Ülkü, ola ki konyak içiyordur. Ne güzel, böyledir herhalde. Karşılar yine çay istediler. Bu saatte çay getireceklerini hiç sanmıyorum. 23 günden beri ilk kez hamama götürüldük. Birbirimizle hiç konuşmadan birerli kolda gittik, yıkandık, geldik. Hamam bizim koğuşun hemen yanında. Tanıdım hamamı. Geçen tutuklanışımda salıverildikten sonra bir daha bu hamama geçeceğim aklımın ucundan geçmezdi. Hamamdaki tek değişiklik suların akması. Geçen yıl soyunur 10-15 dakika suyun musluklara gelmesini beklerdik. Sular biraz aktıktan sonra kesiliverirdi. Keserlerdi. Suyun bırakıldığı o kısa sürede kurnayı tam dolduramazdık bile. Yetmezdi su. Şimdi bol bol akıyor. Boyalarım olsa da sürekli resim yapsam. Karımdan boya kalemleri, kalemtıraş silgi de istesem ayıp mı olur? Yalnızca onları getirmek için buraya kadar da gelinmez ki. Üstelik görüş izni de yok. Karıma mektup yazıyordum. Koğuş kapısı açıldı. Başta binbaşı olmak üzere subaylar, astsubaylar, çavuşlar, gardiyanlar içeri girdiler. Koridorun ortasında duvara bir yazı asıp gittiler. Nöbetçi erlere sordum. Ne yazıyor o astıkları kağıtta? Talimat, dediler. Ne yazıyor? Yerleri temiz tut, yazıyor. Sakalların 5 günlük. Sabah çavuşa tıraş olmak istediğimi söyledim. Biraz olsun moralimi düzeltirdi tıraş olmak. Olmadı. Bu nöbetçi er ufak tefek biri. Konuşmayan biri. Gözleri iyi bakıyor. İnsan gibi bakıyor. Belli etmeden resmini çiziyorum. Öğlen yemeğini her zamanki üst yatağa yaydığım kartonun üzerinden ayakta yedim. Yine sıvı yağlı sıcak barbunya, lapalaşmış pirinç pilavı, üzüm hoşafı. Sıra hoşafa gelmişti, verilmesini bekliyordum. Hücremin önünde kalorifer dilimlerine dayanmış şişman nöbetçi er sordu. Hemşerim nerelisin? Kırşehirliyim, dedim. Nerede oturuyorsun? Ankara'da. Niye ayakta yemek yiyorsun? Herkes gibi oturarak yesene, dedi. Böyle rahat oluyor, dedim. Ayakta yemek yemek günahtır. Günah mıdır? Günahtır. Keyfimden yemiyorum ya böyle. Masa olsa ben de oturup yemesini bilirim. Yatağa otursana, dedi. İki büklüm zor oluyor, dedim. Zor olur muymuş? Yemek oturarak yenir. Ayakta yemek günahtır. Bunun günahla ne ilgisi var, dedim. Günahtır, dedi. O sırada hoşaf dağıtıldı. Alttaki yatağa oturdum, iki büklüm. Tabağı elimde tutarak yemeye başladım. Senin için rahat etsin diye oturdum, dedim. Yoksa günah olmasın diye değil. Benim ne içim rahat edecekmiş, dedi. Günahı senin boynuna. Tamam, tamam, dedim. Hoşafı yarısında bırakıp kalktım. Sonra bitişik hücredeki öğretmenin karşısına geçti. Yine nerelisin diye başladı. Kaç yaşındasın, dedi. Askerliğini nerede yaptın, dedi. Öğretmenin 31 yaşına geldiği halde neden askere gitmediğini öğrenmeye çalıştı. Sonunda sözü döndürüp dolaştırıp ayakta yemek yemeye getirdi. Bana duyurduğunu bilerek bir daha ayakta yemek yediğini göreyim, gösteririm ben ona, dedi. Of, bu insanlar niye böyle? Kim bunları bu hale getirdi? Yazık, inanç denilen o baş belası şey, hele böyle ilkel yaratıklarda çok daha korkunç bir görünüm kazanıyor. Anlaşılan, bundan böyle alt yatakta iki büklüm yan oturarak yemek yiyeceğim. Burada tek yol devrim değil, tek yol kendini silmek, gözlerden ırak kalmak. İster istemez, Can Yücel'in Henry Michaud'dan çevirdiği bir şiir geliyor aklıma. Karşıma çıkmaya görsün biri, dövmeden edemiyorum, diye başlar. Dövme olanağım yok. Olsa bile dövmek istemem. Ama ister istemez aklıma bu şiir geliyor. Karşıma çıkmaya görsün biri, dövmeden edemiyorum. İşten pazarlıklı oluyor kimi? Öyle yapmıyorum ben. İlle de döveceğim. Karşımda lokantada oturmuşlar sıram sıram. Konuşmuyorlar hiç. Daha da oturacaklar, kolay mı? Ziflenecek herifçoğulları. İşte ayağından geldi biri. Yaradana sığınıp bir tane. Bir de solundan şırak. Tuttuğum gibi yakasından asıyorum askıya. Alıyorum askıdan derken yine asıyorum, yine indiriyorum. Yatırıyorum sonra masanın üstüne, çöküyorum ümüğüne. İşiyorum, işiyorum suratına, sidiye boğuyorum herifi. Gene de yaşıyor namussuz. Didikliyorum, çitiliyorum. Kafam da kızmaya başladı hani. Ondan mı uğraşacağım bütün gün? Dürüyorum, büküyorum, büzüyorum. Kaptığım gibi tıkıyorum bardağın içine. Kaldırıyorum sonra bardağı, şöyle bir fiyakayla boşaltıveriyorum yere. Sesleniyorum garsona, oğlum bir temiz bardak getir bana oradan, diyorum. Ama bir bulantıdır başlıyor bende. Ayaküstü görüyorum hesabı, dar atıyorum kendimi dışarı. Orada bir dizesini hatırladığım bu şiir öylesine uyuyordu ki o andaki duygularıma yıllar sonra notlarımı toparlarken Can Yücel'in Her Boydan adı altında topladığı Çeviri Şiirler kitabından İşin Ucu adlı bu güzel şiirin bütününü buraya almadan edemedim. Zaman durdu sanki. Durmayan, şakaklarıma vuran kan. Kafamın içi kırk tilkiyle dolu, bitkinim. Üst yataktaki yastığın altından bir sigara almak için kalksam başım dönüyor. Düşmemek için ranzaya tutunup gözlerimi yumuyorum. Hava yetmiyor. Ne güzel söyler Behçet Necatigil. Çorak topraklar gibi ruhumuz. Gelsin kadın, gelsin içki, gelsin dans. Sıkıntıdan boğuluyoruz. Bu arada dışarıda korkunç bir fırtına patladı. Koridordaki bütün camları kapattılar. Rüzgarın hırçın sesi şimdi de sürüyor. Bir ara koğuşun elektrikleri söndü, 10 dakika kadar sonra yandı. Saat 16. Hücremin dışarıdan görünüşünü yapmaya çalıştım. Yaptığım bu resimdeki ben miyim? Dışarıdan bakılınca böyle mi görünüyorum? Yeni biri getirildi. Önümden geçip ilerideki bir hücreye tıktılar. Kapıyı üstüne kilitlediler. Gerekli ilk uyarıları yapıp gittiler. Kafeste yeni bir kuş. Hiç bildik bir yüz değil. Saçlar dibinden kesilince insanları tanımak da zorlaşıyor. Bunların durumu kötü. Şafak grubunun elebaşıları. Ercan Enç de onlardan olsa gerek. Yine 250 gram bisküvi aldırdım. Biçimi değişik, süsleri de, kesimi de. Üzerinde yine batıdan gelme bir at, Mari. 20 dakikamı Mari bisküvisine borçluyum. Mari'nin yaptığım resmine. Yeni gelenin adını sordular. Halil Berktay. Buraya MİT'ten getirildiği belli. Muhabiri okuluna sokulduğum gün odamdaki Teğmen Alaaddin bu yeni gelene Doğu Perinçek'inde Söke'de yakalandıklarını söylemişti. Günü öldürdüm. Gece sayımına yarım saat var. Resim yapmak öğleden sonra oldukça oyaladı beni. Gülünç buluyorum bu yaptıklarımı ama başka bir uğraş da bulamıyorum. Belki yazı yazmalıyım ama olmuyor. Dediğim doğru. Kurşun yağmuru altında şiir yazılmıyor sevgilim. Yaşarken güç ama acılar olmadan yazı da olmuyor. Acılar olmasa bile hüzünlü günler yoksa yazılacak şeyler çok yüzeyde kalır sanıyorum. Edip Cansever bana yazdığı mektuplarında iyi günler dileyeceğine iyi acılar dilerdi. Acıların, sıkıntıların, hüzünlerin şairidir Edip. Güvercin adlı öykümü keşke bu yaşantılardan sonra yazsaydım. Ne kadar benzedim o öykümde çizdiğim adama. Bilmeden kendimi yazmışım. Yazdığımı yaşıyor gibiyim şimdi. Tersine bir oluşum. Yarın oturup muhabiri okulunda geçen günlerinden bende kalan izlenimleri, üstü kapalı da olsa yazmaya çalışacağım. Şimdi kalkıp yatağımı düzeltmeli, hücremi düzene sokmalıyım. Her sabah, her akşam bu göstermelik hazırlıklar yapılacak. Biraz da yatak boyunca volta atarım. Sonra gece sayımı, sonra yatak. Eşsiz güzellik eki lacivert gök. Bil ki yarına yine umutla giriyorum. Gece sayımını beklerken karımdan ilk mektup geldi. Şöyle bir göz atabildim, sayım yapıldı. Sayımdan sonra okuyabildim. Gece de kalkıp kalkıp okudum, sabahta. Mektubu ayın 15'inde yazıp postalamış. Elimi 19'unda gece geçti. Yazdığı mektubu kızımın yaş gününde almış. Yazdığına göre çok güzel bir kutlama şenliği yapmışlar. Çok sevindim. Dışarıda bıraktığım dünyadan gelen ilk ses bu mektup. Hiç beklemediğim bir haber. Kitap evin ben içeri alındıktan bir gün sonra kapatılıp mühürlenmiş. Niye ama? Sergi kitap evi 24 Mayıs'tan beri kapalı demek. Arama yapılmış, hiçbir şey bulamamışlar. Ne bulacaklardı ki? Boğaziçi uçağının kaçırılma planlarını mı? Biliyorum. Ki yine de bir takım kitaplar kuşkulu görülüp götürülmüştür. Üstelik hiçbiri de yasaklanmış kitap değildir. Örneğin polislerin felsefenin temel ilkeleri kesinlikle topluca alınmıştır. Bundan hiç kuşkum yok.